Ayrım 15. Zülfü Yüzbaşı'nın intiharı. Nice gizlenmeye çalışılsa da öğretmenlerin, okul yöneticilerinin özel yaşamları yatılı okul öğrencilerinden büsbütün saklanamaz. Öğrenciler bu konuda hiçbir şey bilmiyor, öğrenemiyorlarsa daha da kötü. O zaman uydururlar, yakıştırırlar. Ben Kuleli'nin çöplerini alan Çengelköy'deki çöpçüyü hiç görmedim, elbet kızını da. Çöpçünün dillere destan güzellikte bir kızı varmış. Kendisine saygılı bir korku duyumsadığımız sınıf subayımız Zülfü Yüzbaşı, çöpçünün güzel kızını seviyormuş. Onları birlikte görenler olmuş. Başka bir söylenti daha yayıldı okulda. Zülfü Yüzbaşı kumar oynuyormuş ve içkiyi aşırı içip, kısacası Zülfü Yüzbaşı bugünün argo deyimiyle kendini dağıtmış. Bir cumartesi gecesi tiyatro dönüşü Zülfü Yüzbaşı ile vapurda hapahap karşılaştım. Benim için yapılacak bir şey yoktu. Selam verdim, yürüdüm. Zülfü Yüzbaşı selamımı almadı bile. Öylesine dalgındı. O ay aylık almadık. Ertesi ay da aylık verilmedi. Daha ertesi ayda. Neden aylıklarımız verilmiyordu? Aylıklarımız verilmeyince bize taksitle satılan kitapların paraları da aylıklarımızdan kesilemiyordu. Birden bir haber. Yüzbaşı Zülfü intihar etmiş. Öğrencilerin aylıklarını kumarda ütüldüğü için. Hepimiz içtenlikle üzüldük. 2 ay kumarda yitirdiği parayı kazanmak için bir kez daha kumar oynayıp ütülünce artık umut kalmamış. Kendini öldürmekten başka çare yok. Cenaze törenine öğrenciler de katılmıştı. Ama bizim sınıf ya da bizim kısım öğrencilerinin katılıp katılmadığını anımsamıyorum. Bizim kısımdaki bandocular katılmış olmalı. Onca öğrencinin ödenmeyen 3 aylıkları ne olacak? Biz hepimiz verilmeyen 3 aylık paramızı gönüllü olarak almamaya çoktan razıyız. Ama böyle bir bağış askerlik kurallarına uygun düşmüyor. Bu paranın bir yerlerden sağlanıp öğrencilere verilmesi gerekiyor. Cenazenin kalkışından çok değil, 1-2 gün sonra Yüzbaşı Mekanizma Kamil'in Kamil Çelikkol, bizim dersliğin kürsüsüne oturup bize aylıklarımızı ödeyip bordrolarını imzaladığımızı hatırlıyorum. Başka derslikten bizim dersliğe gelmiş, sonra başka dersliklere gitmişti. Haber hemen yayılmıştı okulda. Öğrencilere ödenmeyen 3 aylık paralarımız, sınıf subayları olan yüzbaşıların aralarında topladıkları paradan ödeniyordu. Bir yüzbaşının aylığı neydi ki o zaman? Sanırım 60 olsun 70 lira. Mekanizma Kamil bordroları imzalatırken şöyle demişti. Yengenizin boynundaki beşi bir yerdileri sarrafa bozdurdum. Tıpkı Marlene Dietrich. 10-11 yaşında Darüşşafaka Lisesi öğrencisiyken okul salonunda seyrettiğimiz filmin Türkçe adını ve kimin olduğu görüntülerini hala anımsıyorum. Adı Beyaz Rahibeydi. Fışkıran bir yanardağ lavlarından kaçışan insanlar ve bir rahibenin bu insanları kurtarmak için yaptığı büyük özveriler. Bir de delikanlılık çağında unutamadığım bir film var. Kuleli'nin sinema salonu o zamanlar çok amaçlı bir salondu. Bu salonda film gösterilir, tiyatro oynanır, konferanslar verilir, öğrencilerin gösterileri olur ve benzer etkinlikler yapılırdı. Seyrek de olsa burada film gösterilirdi. Bu filmlerden birini çok iyi anımsıyorum. Filmin adı Mavi Melek. Der Blaue Engel. Marlene Dietrich ile Emil Jannings başrollerde. Bence büyük usta Emil Jannings. Bu filmde Marlene'in yıldızının daha da parlamasına neden oluyor. Bu film dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öylesine tutuldu ki gösterilişinden birkaç yıl sonra ülkemizde bir benzeri yapıldı. Bu öykünme yerli kopyada Emil Jannings'in rolünü Muhsin Ertuğrul, Marlene Dietrich'in rolünü ise Cahide Sonku almıştı. Bu yerli filmin büyük tiyatrocumuz Muhsin Ertuğrul'un filmografisinde önemli bir yeri olacağını hiç zannetmiyorum. Ben bu Alman filminin için o denli çok sevmiştim. Filmin konusu da, oynanışı da başarılıydı ama beni bunlardan daha çok başka bir şey ilgilendiriyordu. Benim bu filmi sevmemin nedeni filmin kadın kahramanı Marlene Dietrich'i sevdiğim ve daha adını bile bilmediğim Rüya Kız'a benzetmemdi. Filmde seyrettiğim Marlene Dietrich tıpkı tıpkısına benim sevgilim, benim rüya kızım da tıpkı tıpkına Marlene Dietrich'ti. Şimdi 80 yaşımda aradan 60-70 yıllık bir zaman geçtikten sonra ve araya 60-70 yıllık bir mesafe girdikten sonra bu notları yazarken 60-70 yıllık zaman ve mesafeden geriye dönüp gerçekçi bir bakışla bakıyorum ve düşünüyorum. Gerçekten benim rüya kızım Marlene Dietrich'e benziyor muydu? Yok canım, ne gezer. Biri 14-15 yaşında bir kız çocuğu, öbürü olgun bir yıldız. Bugün 60-70 yıllık bir mesafeden ve zaman ötesinden hem de bu yarı kör gözlerimle gerçekleri çok daha net, çok daha açık seçik görebiliyorum. Benim rüya kızımın Marlin Dietrich ile hiç benzerliği yoktu. Ama ben benzerlikleri olduğuna inanıyordum çünkü bu benzerliğin olmasını istiyordum. İşte aşk, gerçek aşk budur, hele benim o zamanki yaşımda. Aşk sevi, her güzelde sevdiğini ve sevdiğinde her güzeli bulmaktır ve buna inanmaktır. Sevi, gönlümüzün gerçeği dilediği gerçekliğe çevirmesidir. Bize göre güzel olması koşuluyla, güzeli gönlümüzün dilediği renge boyamak, biçime sokmaktır sevgi. Gördüğümü değil, görmek istediğimi seviyorum ve görmek istediğimi görüyorum. Yaşamım boyunca bu hep böyle sürüp gitti. İlk aşk mektubu. Rüya kız aklımdan çıkmıyordu. Ne yapmam gerektiğini bu konuda deneyimli olanlardan sorup öğrenmeliydim. Böyleleri kadını dişi olarak tanımış, erkekliklerini kanıtlamış olanlar değildi. Cinsellik açısından o dönemin Kuleli öğrencileri, belki de bütün Türkiye'de ama daha çok kentlerde yaşayan yaşıtlarım üç gruba ayrılabilirdi. Kadını insan olarak değil, ruh gibi, peri gibi, melek gibi, insanüstü, insan ötesi bir varlık olarak görenler. Aile bağları, komşuluk ilişkileri ve toplumsal ilişkileri nedeniyle flört aşamasını yaşamakta olanlar. Bu gruptaki kız ve erkek arasında sevgi mektupları alınıp verilirdi. Bir de kadını daha o yaşta cinsellikte dişi olarak tanınmış olanlar vardı. Bizim kısımda bir iki çocuk kendileri beceremediklerinden sevgi mektuplarını kendi ağızlarından yazmam için bana başvururlardı. Ben de kimileri adına sevgi mektupları yazardım. İşte bu arkadaşlarım bana akıl verdiler. Rüya kıza bir sevgi mektubu yazmalıydım. İyi de yazacağım o sevgi mektubunu rüya kıza nasıl vereceğim? Bunu da öğrettiler. Bir cumartesi vapurla Kandilli'den Büyükdere'ye geçerken rüya kızın yanına iyice yaklaşıp yazdığım sevgi mektubunu eline verecekmişim. Ya elini açıp almazsa mantosunu cebine bırakırmışım. O zamana dek sanıyorum ki sevdiğim arkadaşlarımın adına 10-15 sevgi mektubu yazmıştım. Ama kendim için nasıl bir mektup yazmalıyım ki rüya kız mektubumu okuyunca bana hayran kalsın, bana vurulsun, benim ne denli bilgili, ne denli çok okumuş biri olduğumu anlasın. İşte bu anlayışla, daha doğrusu anlayışsızlıkla arkadaşlarım için yazdığım ve hepsi de başarılı sonuç veren sevgi mektuplarına hiç benzemeyen, yürek paralayan değil, lügat paralayan, fecri ati biçimiyle kaleme alınmış uzun bir mektup yazdım. Bilgiçlik taslamak için Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu, rüya kızın anlamasına olanak bulunmayan bir mektuptu bu. O zaman ruhiyat dediğimiz ruh bilim yani psikoloji, içtimaiyat dediğimiz toplum bilim yani sosyoloji ve özellikle felsefe derslerine çok düşkündüm. Bu derslerden neler öğrendim, neler biliyorsam hepsini sevgi mektubunun içine serpiştirdim. Bu uzun mektubu çini mürekkebi ve tarama kalemiyle ve inci gibi denilen çok güzel yazımla yazdım. Mektup kağıdının rengini ve mektubu zarfa koyup koymadığımı şimdi anımsamıyorum. Ah, o mektup şu anda elimde olsa da aptallığımla doyasıya alay edebilsem. Aptallık, ama ne güzel bir aptallık. O cumartesi öğleden sonra Kandilli vapur iskelesindeydim. İşte o, rüya kız. İskeleden yan yana geçip vapura biniyoruz. Hadi, hadi versene mektubu. Ya mektubu verirken biri görürse, yapamam, dünyada yapamam. Rüya kız geçip salonu kanepeye oturuyor. Onu izlediğim anlaşılır diye ben salona geçmiyorum. Vapurun alt katında iskeleye atılacak iplerin bağlandığı babaların yanına dikilmiş duruyorum. Ne yapsam? Mektubu vermekten çoktan vazgeçtim. Buruşturup denize mi atsam? Hayır, buruşturup değil, ıslanmış buruşuk mektubu ya biri açıp okursa? En iyisi cebimdeki mektubu elimle lime lime parçalayıp denize savurmalıyım. Vapur iskelelere uğruyor. Karadeniz'in sert rüzgarı göğsümde. Büyükdere iskelesine gelmekteyiz. Çımacı dışarı çıkıp vapurun halatını iskeleye atmaya hazırlanıyor. Büyükdere'de inecek yolcular salondan çıkıyor. Ben de nasıl olsa Büyükdere'de ineceğim. Onunla göz göze geliriz kuşkusuyla çevremdekilere bile bakamıyorum. Birden rüya kızı yanı başımda buluyorum. Bu bir rastlantı mı yoksa o isteyerek mi yanıma geldi? Elim cebime gidiyor. Cebimdeki mektubu yanımda yürüyen rüya kızın avucuna bırakıyorum. Bu yürekliliği ben mi gösterdim, yoksa bunca zaman geçtikten sonra artık kendisine mektup vereceğimi sezip o mu bana sokuldu da avucumdaki mektubu avucuna alıp gizledi? Mektubu vermişim, oh! İskeleden çıktık. Bir süre kaldım orada, sonra ne yapmıştım? Otobüse binip İstanbul'a gelmiş olmalıyım. Soyadım Nesin. Sanırım 10. sınıftaydım, 1933-34 ders yılı. Soyadı kanunu 21 Nisan 1934'te çıktığından 1934-35 ders yılından söz ediliyor olmalı. 34-35 ders yılında 11. sınıftaydı Ali Nesin. Türklerin soyadı yoktu o zamana dek. Bugün beğenilmeyen, birçoklarınca yadsınan Mustafa Kemal, Türkiye'ye ve Türklere ne çok yenilikler getirmiş, ne uygarlıklar armağan etmiştir. Mustafa Kemal olmasaydı inanıyorum ki bizim bugün hala soyadlarımız olmayacaktı. Daha nelerimiz olmayacaktı. Şevket Süreyya Aydemir'in yazdığı gibi o gerçekten tek adamdır. Ne yazık ki tek adamdır. Mustafa Kemal soyadı yasasıyla bizlere soyadı kazandırmıştır. Soyadları almadan önce bize soylugiller, aristokratlar olmadığına göre kapı kullarının, saraya ilişkinlerin, eşrafın, ağaların ve zenginlerin oğulları baba adlarının sonuna oğlu anlamına gelen Farsça zade denilerek anılırlardı. Sami Paşazade Sezai, Keçecizade Fuat gibi. Eşraf ve ağa takımından olan erkeklerden baba adından sonra zade yerine oğlu denilerek anılırdı. Samet Ağaoğlu, Ahmet Ağaoğlu gibi. İlmiye denilen bilimciler katmanından erkekler daha çok memleketlerinin adıyla anılırdı. Adlarından sonra Yâ-i Nısbî denilen bir ekle adları söylenirdi. Örneğin Vani yani Vanlı Efendi, Konevi yani Konyalı, Mevlana Celaleddin Rumi, Rum yabancı dilden Mevlana Celaleddin, Sedat Simavi, Simavlı Sedat, Ankaravi, İstanbuli gibi. Bir de vücut betimlemelerinden ad olmuş lakaplar vardı. Mahmut Yesari, Solak Mahmut gibi. Halktan olanlar için adlarından başka bir ün yoktu. Bunlar orduda erse örneğin iki Mehmet'in birbirinin ayırt edilmesi için babalarının adlarıyla çağrılırdı. Hasanoğlu Mehmet, Hüseyinoğlu Mehmet gibi. Orduda subaylar ve subay düzeyinde bürokratları adlarından sonra doğdukları ya da nüfusa kayıtlı oldukları yerin adıyla çağırırlardı. Kemal Niş, Haydar İstanbul, Vedat Bursa gibi. Kadınlar mı? Onların adları, esamesi bile okunmazdı. Kızlar ama aydın kızlar evlenene dek kendi adlarına babalarının adları, evlendikten sonra da kocalarının adları eklenerek çağrılırdı. Halide Edip gibi. Soyadı yasası çıkınca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları belli bir tarihe dek soyadı almaya zorunlu kılındı. Babam da bana, oğlum bize bir soyadı bul dedi. Babamın bu önerisine çok sevinmiştim. Öyle bir soyadı bulacaktım ki hem çok güzel, hem çok özgün, hem çok anlamlı olacaktı. Başka hiç kimsede de olmayacaktı. Günlerce kendimize uygun bir soyadı düşündüm. Sonunda buldum. Kral. Bu buluşuma bayılmıştım. İki anlama birden geliyordu. Hem kır ve al, hem de kral yani kral anlaşılıyordu. Ama bu ne önemli bir buluştu. O günlerde kimi gazeteler yurttaşları ivedi soyadı almaya özendirmek için soyadı ilanları ilan ediyorlardı. Bu gazetelerden biri Son Posta'ydı. Elime geçtikçe Son Posta'daki soyadı ilanlarını izliyordum. Akıllı bir ben miyim koca Türkiye'de? Her gün Son Posta'daki soyadı dizelgesinde birkaç kral ya da kral soyadı almış olanların ilanı çıkıyordu. Örneğin bunlardan biri klişeci Alaaddin Kral'dı. Benim gibi daha ne çok kral ve ne çok kırıp almak isteyen insan vardı. İyi ki o güne dek kral soyadını almamıştım. Dersliklerin kapılarında tahta çerçeveli küçük boyutlu kara tahtalar vardı. O kara tahtaya o saatteki dersin ve öğretmenin adı yazılırdı tebeşirle. Bizim sınıfa ders vermeyen bir öğretmen vardı. Çok ağır ağır, çok yavaş yavaş devinen bir adamdı. Bir gün koridordan geçerken Fransızca kısımlarının dersliklerinden birinin kapısındaki tabelada o öğretmenin adını ve soyadını gördüm. Saygımdan ötürü adını yazmıyorum. Yeni aldığı soyadı üşenmezdi. En üşengen adam gibi görünen üşenmez soyadını almıştı. Soyadı konusunda ilk şaşkınlığım orada o zaman başladı. İnsanların çoğu kendilerinde olmayanı özlüyor ve bu özlemlerini anlatan soyadı alıyordu. Sıskacık biri bakıyorsunuz güçlü, Polat, Yiğiter gibi bir soyadı almış. 2-3 kuşak geriye gidince Türk olmayanlar bakıyorsunuz Türkkan, Türker, Türkmen gibi, Türkman gibi soyadlar almışlar. Elbette böyle soyadları seçenler içinde öteden beri Türk kökenli olanlar da var ama Türk olmaya özenenler de var. Hele soyadlarına men, man eki ekleyenler, gazetelerdeki soyadı ilanlarında böyleleri pek çoktu. Ben de kral soyadını kendimize seçerken kırıp almaya ve kral olmaya gizli bir özlem duyuyordum. Bu bir aşağılık duygusunun dışa vurumuydu. Açıkçası söyleyeyim ki kral diye bir soyadı seçtiğim için utandım. Felsefe dersine çok ilgi duyduğum, felsefeye ilgi duymaya başladığım yıldı. Alacağım soyadı hem alçak gönüllü hem de anlamlı olmalıydı. Soyadı olarak neslini işte bu düşüncelerle seçtim. Beni herkes nesin sorusuyla çağırdıkça ben de kendimin ne olduğunu düşünmeliydim. Nesin? Evet ben neyim? Ne olduğumu düşünmeliydim. O yaşımda düşünmenin çok zor olduğunu anlamıştım. Hele ne olduğunu düşünmenin. Sonraları böyle bir soyadı almış olmamla çok gönendim, çok kıvandım. Dünyada bir benzeri olmayan bir soyadıydı. Aşk mektubunun yanıtı. 15 Haziran 1995. Yine bir cumartesi öğle sonrası Kandilli Vapur İskelesi'nde Kandilli Kız Lisesi öğrencilerinin arasındayım. Evet, Rüya kız da orada. Biri görür korkusuyla bir türlü yanına yaklaşamıyorum. Şimdi 62-63 yıl sonra düşünüyorum. Kandilli Vapur İskelesi'nde onunla benden başka hiç kimse olmasaydı, hatta bu koca dünyada saat ikimiz olsaydık, o zaman Rüya kızın yanına gidebilir miydim? Ona bir şey söyleyebilir miydim? Hayır, yapamazdım bunu. Değil böyle bir şey yapmak, kaçardım oralardan. Mektubumu geçen cumartesi vermiştim. Bu cumartesi yanıtını hazırlamış olmalı. Vapura biniyoruz. Dışarıda durulacak gibi değil. Kış ve hava çok soğuk. Dün ve bugün çok kar yağmıştı. Salona geçiyorum. Ondan olabildiğince uzaktayım. Vapur Büyükdere iskelesine yanaşmak üzere. Orada ineceklerle birlikte ben de dışarı çıkıyorum. Rüya kızla yan yanayız. Yüreğimin atışlarını duyuyorum. Vapur iskeleye yanaştı. İskeleye ayağımı atacakken bir el elime değiyor. Elbet onun eli. Avucunun içinde tuttuğu mektubunu benim elime aktarıyor. Yüreğim durdu duracak. Yolcuların sonuna katılıyorum. Herkes elbet o da iskeleden ayrılıp yoluna evine gidiyor. Ben Büyükdere iskelesinin bekleme salonuna geçip tahta kanepeye oturuyor muyum yoksa yığılıyor muyum? Sağ elim kaputun içinde ve onun mektubu da avucumun içinde. Mektubu avucumdan uçacakmış gibi sımsıkı tutmuşum. Saat 15-16 sıraları olacak ama kış günü olduğundan hava erkenden kararmak üzere. Bekleme salonundaki lambanın kör ışığının yandığını çok iyi anımsıyorum. Elimi bir türlü açarak mektubu çıkarıp okuyamıyorum. Niçin biliyor musunuz? Mektupta avucunun sıcaklığı vardı. Bu sıcaklık uçar gider diye. Onun sıcaklığı. Bekleme salonunda yalnızdım. İyi ki yalnızdım. Yanıtında neler yazmıştır diye düşünüyorum. Bana ne diye seslenmiştir? Benim mektubuma denk bir sevi mektubu yazmış olmalı. Bekleme salonunda nice beklediğimi bilemiyorum. Sonunda onun mektubuna sarılmış avucumu açtım. O yarıdan çok karanlık, loş ışıkta mektubu okumak zor. Mektup kareli büyük boy defterden koparılmış bir yaprağa yazılmış. Yazık ki o mektubu bugüne dek saklayamamıştım. Neyimi saklayabildim ki? Ama ne yazıldığı belleğimde. Mektupta bir seslenme, bir hitap yok. Sanırım çok çirkin yazıyla yazılmış tek satırdı. Başka çocukla çıktığımdan maalesef sizinle arkadaş olamayacağım.